Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Şehrivar 1401, Hicri Kameri 24 Sefer 1444 ve Miladi Takvimde 21 Eylül 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Nehcül Belaga Aynası'nda Hazreti Ali Aleyhisselam Düşüncesi ve İyiliği Emredip Kötülükten Sakındırmak adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Kutsal Savunma Kıdemli Komutanları ile görüşecek. Cumhurbaşkanı reisi ajansla İran dosyası kapatılmadan anlaşmaya varılamaz dedi. İbrahim Reisi İran ve Bolivya arasındaki ilişkilerin genişlemesine vurgu yaptı. İran kaynaklarına erişimin önündeki engellerin kaldırılması Güney Kore'nin gündeminde. Ve Lapid ve Erdoğan New York'ta buluştu. Şimdi haberler.
Kutsal Savunma Savaşçıları ve Komutanları ile Şehit Ailelerinin İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile İmam Hümeyni Hüseyinliği'sindeki görüşmesi canlı olarak Hamenei.ir sitesinden ve İrib kanallarından yayınlanacaktır. Kutsal Savunma Haftası eşiğinde Kutsal Savunma Savaşçıları ve Komutanları ile Şehit Aileleri bugün sabah saatlerinde İmam Hümeyni Hüseyinliği'sinde İslam İnkılabı Rehberi ile bir araya gelecek. Sabah saat 10.30'da başlayacak olan görüşme canlı olarak Hamenei.ir sitesi ve İrib kanallarından yayınlanacaktır. Görüşmeye Kutsal Savunma Dönemin kıdemlileri ve komutanlarından bir grubun İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde katılmasına ilaveten ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan diğer bazı kıdemli savaşçıları da görüntülü olarak katılması bekleniyor.
İslam İran Cumhurbaşkanı İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki dosyası kapanmadan bir nükleer anlaşmaya varmanın mümkün olmadığını vurgulayarak Avrupa'nın Amerika'dan bağımsız olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi. İbrahim Reis'i Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede İran'ın adil ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu vurgulayarak bu anlaşmayı gerçekleştirmek için güvencelerin sağlanması ve İran'ın güvenlik davalarının kapatılması gerektiğini söyledi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmadan çekilmesini ve yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve Avrupalıların anlaşmadan İran'a ekonomik olarak fayda sağlamak için yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkat çekerek Amerika'nın anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve ortaya çıkan zararlar nedeniyle İslam Cumhuriyeti'nin güven verici teminatlar talebinin tamamen makul ve mantıklı bir talep olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, İran'ın ajanstaki açık davalarının anlaşmaya varmanın önünde ciddi bir engel olduğunu ifade ederek şunları kaydetti. Ajansın konulara yaklaşımının teknik olması ve başkalarının baskı ve önerilerinden uzak durması gerektiğini ve İran'ın davalarını kapatmadan bir anlaşmaya varılmasının mümkün olmadığına inanıyoruz. Toplantıda mevcut müzakereler için önerilerde bulunan Macron, Amerika'nın 2018'de ajansın İran'ın taahhütlerini tam olarak yerine getirdiğini açıklamasına rağmen Bercam'dan çekildiğini, Avrupalı tarafların da İran'ın anlaşmanın ekonomik faydalarını kullanmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğinin bir gerçek olduğunu itiraf etti. Macron, İran Cumhurbaşkanı Fransa'ya davet ederek şunları kaydetti. İkili ilişkilerin genişletilmesi ve ekonomik ve bölgesel konularda işbirliğimizi artırabiliriz.
İran Cumhurbaşkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Pakistan ile işbirliğini genişletmek ve ilişkileri geliştirmek için ciddi bir iradeye sahip olduğuna dikkat çekerek, İran'ın Pakistan ile ticari, ekonomik, enerji ve ulaşım alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda sınır tanımadığını söyledi. İran Presi'nin bildirdiğine göre Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, yerel saatle Salı günü New York ziyaretinin ikinci gününde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bulunduğu otelde bir araya gelerek, İran ve Pakistan arasındaki ilişkiler iki komşu arasındaki olağan etkileşim değil, kültürel yakınlığa ve binlerce yıllık ortak inançlara dayanan derin ilişkilerdir, dedi. Reisi bu ülkede son zamanlarda meydana gelen sel felaketlerinin yol açtığı can ve mal kaybından dolayı tekrar Pakistan halkının acısını paylaştığını dile getirerek şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Pakistanlı sel mağdurlarına yardım etmek için elinden geleni yapmaktan çekinmeyecektir. Pakistan Başbakanı da yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı ile 5 gün içinde 2 kez bir araya gelmekten büyük onur duyduğuna işaretle, bunun iki ülkenin aynı ailenin üyeleri olduğunun bir işareti olduğunu, ülkelerinin dost ve kardeş İran ile özellikle ekonomik ve ticari alanlarda ilişkileri mümkün olduğunca genişletmekle ilgilendiklerini söyledi. Şahbaz Şerif özellikle son sel hadisesi olayında İran hükümetinin ve halkının ülkesine verdiği desteği takdir etti.
İran Cumhurbaşkanı, Tahran ile La Paz arasındaki ilişkileri dostane ve genişleyen ilişkiler niteleyerek iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin her geçen gün geliştirmesi gerektiğini belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ile Salı günü İran Cumhurbaşkanı'nın New York'ta ikamet ettiği otelde gerçekleştirilen görüşmede, İran Dışişleri Bakanı'nın iki ülke arasındaki ortak işbirliği komisyonunu harekete geçirmekle yükümlü olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti. Bu işbirliklerinin sonucu her iki ülke için de somut ve işlevsel olmalıdır. Görüşmede Bolivya Devlet Başkanı Arce, İran, Bolivya'nın geçmişte her iki ülke tarafından da onaylanan işbirliği beyanının işbirliğinin devamı ve derinleştirilmesiyle olumlu sonuçlara yol açmasını umduğunu dile getirdi.
İran Cumhurbaşkanı Salı günü Irak Başbakanı ile yaptığı görüşmede Iraklı taraflar arasındaki anlayışın bu ülkede güçlü bir hükümetin kurmasına yol açmasını umut ettiklerini söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, yerel saatle Salı günü öğleden sonra New York'a yaptığı ziyaretin ikinci gününde kaldığı otelde Mustafa el-Kazimi ile yaptığı görüşmede, İran İslam İnkılabı rehberi ve İran hükümetinin bu yılki Erbayin törenine samimi ve muhteşem ev sahipliği için Irak hükümetini ve halkını en içten şükranlarını ileterek, Irak'taki siyasi sürecin bir an önce anlayış ve diyalog ile güçlü bir hükümetin kurulmasına vesile olmasını temenni ettiklerini söyledi. Reisi Irak hükümetinin ve başbakanın İran ve Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere bölge ülkelerinin birbiriyle ilişkilerini iyileştirme konusundaki iyi niyet ve çabalarından dolayı takdirlerini açıklayarak İran İslam Cumhuriyeti Suudi Arabistan ile ilişkilerin reformunu memnuniyetle karşılıyor. Ancak bu sürecin Irak'taki iki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar ve mutabakatlar temelinde ilerlemesinde ısrar ediyoruz dedi. Söz konusu görüşmede Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi de Erbain ziyaretçilerine ev sahipliği ve misafirperverliği nedeniyle İranlı yetkililer ve halkının memnuniyetinden dolayı şükranlarını ifade ederek Irak halkının sadece Şehitler Efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretçilerine karşı görevini yerine getirdiğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı nükleer müzakereler konusu ve güven artırıcı garantiler sağlama ihtiyacı hakkında yaptığı açıklamada anlaşmadan çekilen tarafın Amerikalılar olduğunu, bu yüzden İran'ın güvenilir garantiler talep etme hakkı olduğunu belirtti. İran'a bildirdiğine göre Ayetullah İbrahim Reisi New York ziyaretinin ikinci gününde Salı günü Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Cumhurbaşkanlığı Oteli'nde bir araya gelerek İran'ın nükleer sorunu yanı sıra Filistin, Afganistan, Yemen ve Ukrayna ile ilgili sorunları çözmek için çözüm ve önerilerini hatırlatarak Siyonist rejimin bazı ülkelerle ilişkilerini normalleştirme çabaları bu rejimin güvenliğini sağlayamayacağını belirtti. İran Cumhurbaşkanı, ülkelere yönelik yaptırımları insanlık dışı ve insan hakları ihlalleri şeklinde değerlendirerek, İran'a uygulanan yaptırımların 80 milyon İranlının haklarının haksız bir şekilde ihlali olduğunu ve ciddi bir insan hakları ihlali sayıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımlar bizi durdurmadı ve durdurmayacak ve ülkemizin büyümesini ve ilerlemesini güçlü bir şekilde sürdüreceğiz vurgusunda bulundu. Yapılan toplantıda Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de reisinin insan hakları meselesinin siyasi bir araç olarak kullanılmaması konusundaki görüşüne katılarak Avrupa Birliği'nin tarafların görüşleri yaklaştırarak nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasına zemin hazırlamaya çalıştığını ve bu doğrultuda İran'a yönelik yaptırımlar konusunun her zaman İslam Cumhuriyeti'nin ciddi endişelerinden biri olarak gördüklerini söyledi.
Güney Kore Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Seul bankalarında İran kaynaklarına erişimin önündeki engellerin kaldırılmasının bu ülkenin gündeminde olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. toplantısının oturumunda Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile bir araya geldi. Emir Abdullahyan, Koreli mevkitaşını Tahran'a resmi bir ziyaret için davet ederek, bu ülkede yeni hükümetin göreve başlamasıyla İran ve Güney Kore arasındaki ilişkilerde ilerleme kaydedilmesini diledi. Güney Kore Dışişleri Bakanı da bu ülkenin yeni hükümetinin ciddi iradesi ve eylemlerine değinerek, Güney Kore bankalarında İran kaynaklarına erişimin önündeki engellerin kaldırılmasıyla Koreli şirketlerin İran'da çeşitli alanlarda faaliyet gösterebileceklerini umduğunu dile getirdi. Güney Kore Dışişleri Bakanı ayrıca Dışişleri Bakanlarının iki ülkenin başkentlerine resmi ziyaretinin uygun zamanda gerçekleşmesini ve iki ülke Dışişleri Bakanlarının olağan görüşmelerinin devam etmesini umduğunu sözlerine ekledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada İran'ın nükleer sorununun çözülmesi diplomasisinin devamını gerektirir dedi. İran'ın bildirdiğine göre Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran'ın nükleer programıyla ilgili yaptığı konuşmada, İran'ın nükleer programını çözmek için diplomasiye ve diyaloğa ihtiyacımız var dedi. Erdoğan ayrıca Güvenlik Konseyi'nden barış, adalet ve refaha ulaşmak için daha iyisini yapmasını ve Kuzeybatı Suriye insan yardım ulaştırma görevini yerine getirmesini istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Suriye krizinin barışçıl bir çözüme ihtiyacı olduğunu belirterek çatışmaların çözülmesi için birçok çaba gösterildiğini belirtti. Yunanistan'a mültecileri yasa dışı ve şiddetli bir şekilde sınır dışı etmekle suçlayan Erdoğan, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de Türk halkının haklarını savunacağını vurgulayarak Avrupa Birliği'nden Yunanistan'ın ihlallerine göz yummamasını istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca Ukrayna'daki krize de değinerek bu savaşın kazananı olmayacağını ve çatışma daha da yayılacağını ifade etti. Keşmir'de barış ve huzurun sağlanmasını umut eden Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın da kalıcı barışa varabileceklerini söyledi. Uluslararası toplumun Filistinli mültecilere yardım etmesi gerektiğini de belirten Erdoğan, işgal altındaki topraklarda yasa dışı yerleşim inşaatının durdurulmasını istedi. Erdoğan ayrıca Libya krizine de işaretle bu ülkede istikrarı tesis etmek için adil ve güvenilir bir seçim yapılmalıdır dedi.
Siyonist rejim başbakanı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarının oturumunda New York'ta bir araya geldi. El Alem Haber kanalının bildirdiğine göre Siyonist rejim İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece 2008'den bu yana ilk kez bir araya geldiler. Siyonist rejim başbakanlık ofisi bu görüşmede iki tarafın ekonomik ve enerji işbirliği konusunu ve İsrail'i tutuklular konusunu ele aldıklarını belirtti. Bu görüşme Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda Amerikan Yahudi cemaatinin temsilcileriyle yaptığı bir toplantıda işgal altındaki topraklara seyahat etme niyetini açıkladığı bir ortamda gerçekleşti. Diğer yandan Türkiye Cumhurbaşkanlığından bir kaynak Erdoğan'ın şimdilik işgal topraklarına seyahatin gündeminde olmadığını duyurdu. Hatırlanacağı üzere Siyonist Rejim Dışişleri Bakanlığı son zamanlarda Ankara'ya Irit Lilian'ı büyükelçi olarak atadı.
İran İnsan Hakları Genel Merkezi Sekreteri ve İran Yargı Başkanı, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı, Tahran'da Danimarka Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Avrupa Birliği'nin Dış Harekat Servisi'nin Mehsa Emini'nin ölümüyle ilgili açıklamasını eleştirdi. İran'ın bildirdiğine göre Kazım Garibabadi, Danimarka Büyükelçisi Jasper Var ile Tahran'da yaptığı görüşmede Avrupa Birliği ve bazı Avrupa ülkelerinin insan hakları meselelerine ikili yaklaşımını eleştirdi. Garibabadi, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu dosyayı aydınlatma konusunda ciddi olduğunu ifade ederek ülkenin ilgili üst düzey yetkililerinin de vurguladığı gibi bu konuda hiçbir hoşgörünün söz konusu olmayacağını, davanın hızlı ve doğru bir şekilde takip edileceğini ve İran vatandaşının ve ailesinin haklarının ihlal edilmeyeceğini vurguladı. İran Yargı Başkanı Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı sözlerine şöyle devam etti. Ancak Avrupa Birliği bu olaya karşı tavır alan bazı Avrupa ülkeleri eğer insan hakları yaklaşımlarında dürüstlerse neden PKK, PEJAK ve KAVULE gibi terör örgütlerinin kurbanı olan İranlı Kürt vatandaşlar hakkında tek kelime etmiyor ve bu teröristler grupların eylemlerini kınamıyorlar? Garibabadi sözlerine şöyle devam etti. Bu insanların insan hakları yok mu? Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri tarafından bu konuda neden bir açıklama yapıldığına dair hiçbir haber yok.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Amerika ve Avrupa Birliği'nin müdahaleci tutumlarını kınayarak bu ülkelere fırsatçılıktan ve insan hakları konusunu bir araç olarak kullanmaktan kaçınmaları tavsiyesinde bulundu. İran'ın bildirdiğine göre salı akşamı Mehsa Amini'nin üzücü ölümüyle ilgili olarak Amerika, Avrupa Birliği ve bazı ülkelerden bazı yetkililerin müdahaleci tutumlarına yanıt olarak açıklamada bulunan Nasır Kenani, bu talihsiz olayla ilgili yabancı müdahaleci tutumları kınayarak acılı ailesine taziyelerini iletti. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ayrıca dünya çapında uzun savaş ve şiddet geçmişiyle tanınan ülkelerin başkalarına insan hakları konusunda vaaz verme yetki ve meşruiyeti yoktur dedi. Amerikan hükümetinin başarısız maksimum baskı ve ekonomik terör politikasını sürdürerek İran halkının haklarını en büyük ihlal eden taraf olduğuna değinen Kenani, Amerika'nın ispatlanmayan iddialar ve hileli tutumlar takınarak İran halkı ile acılarını paylaştığını ve onları desteklediğini iddia edemeyeceğini söyledi. Kenani söz konusu hükümetlere kendi ülkelerindeki insan haklarının esef verici durumunu iyileştirmelerini ve diğer ülkelerde fitne yaratmaya yönelik sonuçsuz çabalara son vermelerini tavsiye etti.
İran Edebiyatı'nın büyük üstadı Şehriyar, Fars Edebiyatı ve Şiir Alma Günü'nde Ankara'da saygı ile anıldı. Bu bağlamda yapılan törende Türkiye'nin Fars Edebiyatı'nın önde gelen hocalarından Erzurum Üniversitesi hocası Nimet Yıldırım, Kırıkkale Üniversitesi hocası Adnan Kara İsmailoğlu ve Ankara Üniversitesi'nden Halil İbrahim Sarıoğlu da katılarak Türkiye'de Fars dilinin yayılması hakkında konuşma yaptılar. Törende bir konuşma yapan İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferasmen de Türkiye Üniversitesi'nde Fars dili hocalarının Fars dilini yayma çalışmalarını takdir ederek Şehriyar'ı Farsça konuşan tüm şairlerin özü olarak adlandırabilecek tek çağdaş İranlı şair olduğunu söyledi. Ferasmen ayrıca Şehriyar'ın zamanının hafızı olduğunu ve gazel ile birlikte mesneviler, kasideler, hatta destanlar bestelemede büyük bir usta olduğunu ifade etti. İran Press muhabirinin sorularını yanıtlayan Erzurum Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyat Hocası Nimet Yıldırım, Firdevsi, Rudaki ve Pervin İtizami gibi İranlı şairlerin eserlerini Türkçe'ye çevirdiğini, Sadi'nin Bustan ve Gülistan eserlerinin tercümesinin de son çalışmalarından olduğunu ifade etti.
Ve Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri 21 Eylül devriminden sonra o ülkedeki Amerikan planlarının başarısızlığa uğradığına dikkat çekerek bu devrimin Amerika'yı paniğe sürüklediğini söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ensarullah Genel Sekreteri Seyyid Abdulmalik Husi ülkenin devrim yıl dönümünü kutlayarak Yemen'deki 21 Eylül devrimini Amerikalılar için bir şaşkınlık ve vahşet kaynağı olarak nitelendirdi ve 21 Eylül devriminin dış dikte veya medya propagandası ile gerçekleşmeyen bir halk devrimi olduğunu vurguladı. 21 Eylül'deki tarihi zaferin Yemen milletini kurtardığını vurgulayan El Husi, düşmanların bölücülük ve fitne yaratma yönelik yaygın propagandalarına rağmen Yemen halkının devrimci hareketlerinin devam ettiğini söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, tek taraflılığın sonucu yaptırımlar, terörizm, savaş ve kan başlığı altında. ...77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zirvesine katılmak üzere üst düzey bir heyet başkanlığında New York'a giden İslam İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in ziyaretiyle ilgili gündemini gazetecilere anlattı. Cumhurbaşkanı Reis'i Birleşmiş Milletler'in güçlü devletlerin kurumu olmaması gerektiğini işaretle yaptırım, terörizm, savaş ve kanın tek taraflılığın sonucu olduğunu belirtti. İçinde bulunduğumuz çağda Amerika'nın temsil ettiği tek taraflılık konusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarına ve eylemlerine karşı çıkan ve eleştiren ülkeler tarafından her zaman eleştirilmiştir. Birleşik Devletleri son 20 yılda tek taraflı politikalar doğrultusunda Batı Asya'da istikrarsızlık ve güvensizliğin ortamını oluşturarak Irak ve Afganistan'ın işgali ve Suriye'nin yasal hükümetini çökertmek amacıyla terörist grupların yararına Suriye'ye müdahale gibi bölgesel savaşlar başlatmakla terörizmin yayılmasına zemin hazırlamıştır. Amerika savaşları Batı Asya'da yüz binlerce insan ölümüne sebep olurken aynı zamanda terörizme, özellikle de IŞİD gibi tekfirci terör gruplarına verdiği tüm desteği ise Suriye ve Irak'ta ve bir sonraki aşamada Afganistan'da benzeri görülmemiş cinayetlerin yaşanmasına neden oldu. Washington, özellikle Donald Trump'ın başkanlığı döneminde tek taraflılık yaklaşımını büyük ölçüde yaydı ve sadece Çin gibi Amerika'nın rakipleriyle değil, Avrupalı ortaklarıyla bile siyasi ve ticari yüzleşme alanına girdi. Böylece transatlantik yakınsamayı Atlantik Okyanusu'nun iki yakası arasına giderek artan bir ayrışmaya dönüştürdü. Önemli olan konu, Amerika'nın Joe Biden'ın başkanlığı döneminde tek taraflı yaklaşımından vazgeçmemesi ve ısrarla bu siyasete devam etmesidir. Bunun bir örneği Washington'un Ukrayna Savaşı bahanesiyle Rusya'ya karşı eylemlerde Batı bloğunun liderliğine vurgu yapmasıdır. Amerika tek taraflılığı çerçevesinde gündeme getirilen konu, diğer ülkelere tek taraflı yasa dışı ve baskıcı yaptırımların uygulanmasıdır. Amerika dünyanın en büyük yaptırım uygulayan ülkesi olarak kabul ediliyor ve dış politika hedefleri doğrultusunda diğer ülkelere karşı her türlü yaptırım uygulama konusunda en kabarık geçmişe sahiptir.
Gerçi Amerika yaptırımları çeşitli siyasi, ticari, güvenlik ve hatta insan hakları gibi bahanelerle diğer ülkelere ve özellikle rakip veya hasım ülkelere karşı uygulanıyor. Fakat görünen sebepler ne olursa olsun bu yaklaşımı sürdürmenin temel nedeni Washington'un çıkarlarını gözetmektir. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bu bağlamda şöyle diyor. Büyük güçlerin halklar üzerine baskı kurmak için kullandıkları yaptırım konusu bir taktiktir ve diğer ülkeler de bu davranışına karşı tepki gösterirler ve bunun sonucu barış ve huzur ve güvenlikle çelişiyor. Öyle ki halklar zararlı çıkar ve zarar ederler. Birleşmiş Milletler özellikle koronavirüsü salgını ve COVID-19 hastalığı sırasında Amerika'nın tek taraflı yaptırımlar uygulamasını defalarca eleştirerek yaptırım uygulanan ülkelerin temel, tıbbi ve ilaç gibi ürünlere erişimini kolaylaştırmak için yaptırımların iptal edilmesi veya azaltılmasını talep etti. Birleşmiş Milletler'in tek yanlı eylemlerin olumsuz etkileri konusundaki özel raportörü Alena Duhan'ın raporuna, tek yanlı yaptırımlar Birleşmiş Milletler'in otoritesini zayıflatırken uluslararası işbirliği ve hukukun üstünlüğü alanında korkuya sebep oluyor. Görünüşe göre Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarının yıkıcı etkileri göz önüne alındığında bu yaptırımlara karşı uluslararası bir koalisyon oluşturulması da dahil olmak üzere yaptırım uygulanan ülkelerle beraber bir yaklaşıma sahip olunması zaruri görünüyor. Böylece Washington küresel baskılar nedeniyle bu bağlamdaki politikalarını tekrar gözden geçirmek zorunda kalır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise İran karşıtı yaptırımların sebebi İslam İnkılabı'nın kimliği başlığı altında. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Alena Duhan, Amerikan yaptırımlarının İran halkı üzerindeki etkilerine ilişkin raporunu resmi olarak yayınlayarak bu yaptırımların İran İslam İnkılabı'nın zaferinden bu yana uygulandığını ve halen uygulamaya devam ettiğini duyurdu. Alena Duhan, 17 ila 28 Mayıs 2022 tarihleri arasında İran'ı ziyaret ederek Amerika'nın İran halkına yönelik tek taraflı yaptırımlarının etkilerini incelemenin ardından kısa bir süre önce raporunu resmi olarak yayınladı. Yayınlanan raporda yaptırımların bir dış politik aracı olarak kullanılması gibi farklı boyutları var. Yaptırımlar Amerika'nın son 44 yılda İran İslam Cumhuriyeti ile mücadele bağlamındaki başlıca araçlarından biridir. Amerikalılar İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptırım uygulamak için çeşitli bahaneler öne sürdüler. Fakat İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden itibaren yaptırımların uygulanması Amerika'nın bu siyaseti İran İslam İnkılabı ile kimlik çatışması nedeniyle kullandığını göstermektedir. İslam İnkılabı'nın zaferinden önce İran, Batı ile aynı yönde olan bir aktördü ve Batı Asya bölgesindeki Amerikan politikasının iki sütunundan biriydi. Üstelik ne bağımsızlık iddiasında bulunuyordu ne de Batılı güçleri meydan okuyacak güçte. İran'ın politikalarında din çok fazla rol oynamadı. O zaman hükümeti Siyonist rejimle herhangi bir çelişki yaşamadı. İslam İnkılabı'nın zaferiyle bu durum bariz bir dönüşüme uğramıştır. İran İslam Cumhuriyeti bağımsızlığı ve saygınlığı dış politikasının ana ilkesi haline getirdi. İç ve dış siyasette dinin etkin rolü vardır. Batı'nın müdahaleci siyasetlerine karşı meydan okuyor, Batılı güçlerin politikasını temelden eleştiriyor ve Siyonist rejimi resmiyette tanımıyor.
İslam İnkılabı'nın zaferiyle İran'ı kaybetmeyi beklemeyen Amerika hükümeti, yaptırımlar da dahil olmak üzere çeşitli yollardan düşmanca bir yaklaşım izledi. Alena Duhan raporunda İslam İnkılabı'nın zaferinden bu yana İran'a yönelik yaptırımların uygulandığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü'nün bu itirafı, insan hakları, nükleer enerji ve füzeler gibi konuların İran'a yaptırım uygulanması için birer bahane olduğunu kanıtlarken, asıl meselenin İran İslam Cumhuriyeti'nin Batı'nın ilke ve politikaları ile kimlik çatışması olduğunu ve bu yüzden İran'a karşı kapsamlı ekonomik yaptırımların uygulandığını gösteriyor. Birleşmiş Milletler raportörü Alena Doha'nın raporundaki bir diğer önemli nokta da İran'a karşı yaptırım aracının ilk başta sınırlı fakat zamanla kapsamlı ve geniş bir şekilde İran'a karşı uygulanmış olmasıdır. Doha'nın raporuna göre yaptırımlar başlangıçta sadece İran'ın petrol sektörüne uygulanırken 2010'dan itibaren İran'ın diğer ekonomik sektörlerinde sıçradı. İran'a yönelik yaptırımların genişletilmesinin temel nedeni İslam Cumhuriyeti'nin artan ilerlemesi ve özellikle Batı Asya bölgesinde konumunun güçlenmesidir. Bayan Doha'nın yaptırımlarla ilgili raporunun bir başka yönü de 2010 yılından bu yana Avrupa Birliği'nin Amerika ile birlikte İran'a karşı katı bir yaptırım politikası izlemesidir. Başka bir ifadeyle 2010 yılından itibaren Amerika ve Avrupa Birliği'nin İran'a karşı maksimum baskı uygulamada beraber hareket etmesidir. İran ekonomisine yönelik yaptırımlar, uluslararası şirketler ve yabancı finans kuruluşları bile Berjam nükleer anlaşmasının imzalanmasından sonra da İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliği yapmayı reddedecek kadar güçlüydü. Çünkü bu şirketler ve kurumlar İran'a uygulanan yaptırımların sonuçlarının kendilerini etkilemesinden endişe duyuyorlardı. Bir başka önemli konu Birleşmiş Milletler raportörünün raporuna göre Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırımlardan hedefi İran'ı küresel mali ve ticari sistemde inzivaya sürüklemeye çalışmasıdır. Amerika bu şekilde İran siyasetinde değişiklik oluşturmayı amaçlıyordu. Ancak Doha'nın raporunun diğer bölümlerinde de belirtildiği gibi Amerika yaptırım politikasının ana kurbanları İran halkıdır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Şehrivar 1401, Hicri Kameri 24 Safar 1444 ve Miladi 21 Eylül 2022 Çarşamba. Bugün Hicri Şemsi 30 Şehrivar 1366'da bir Amerikan askeri helikopteri Fars Körfezi'nde İran Ejr adlı hizmet gemisine saldırdı. Irak'ın Basra rejiminin savaş cephelerinde birçok yenilgi ve hezimet almasından sonra Amerika Hicri Şemsi 1366'da Debrik Saddam rejimini desteklemek için yolcu gemileri ve uçakları ve petrol platformlarına yönelik resmen saldırılarını başlattı. Amerika'nın bundan amacı dayatıcı siyasetlere uyarınca İran'a dize getirmekti. Hicri Şemsi 30 Şehrivar 1364'te uluslararası sularda İran'ın Bandar Abbas kentinden Buşehr limanına hareket etmekte olan İran ordusu deniz kuvvetlerine ait İran Ejr olarak bilinen İran lojistik gemisi Amerika'ya ait iki helikopter tarafından mayınlarına yaptığı suçlaması ile hiçbir uyarı almadan saldırıya uğradı ki neticede gemideki 4 mürettebat şehit düştü, 4 kişi de yaralandı. Birkaç gün sonra Amerika Senatosu Amerika Donanması'nın askeri harekatını destekleyerek Amerika Donanması'nın Amerikan gemilerinin geçişini engellemeye çalışan herhangi bir İran gemisini batırma hakkına sahip olduğu bir yasa çıkardı. Bugün Hicri Kameri 24 Safar 347'de Nahiv ve Hadis bilimleri alimi İbni Deresteviye vefat etti. Büyük Nahib Lügat Bilimleri Alime ve Edip olan Ebu Muhammed Abdullah bin Cafer bin Muhammed İbni Derestevi'ye Hicri Kameri 258'de Bağdat kentinde dünya geldi. ...156 yıl önce bugün 21 Eylül... ...1866'da İngiliz yazar ve tarihçi Herbert George Wells dünya geldi. Herbert George Wells, bilim kurgu romanları ile tanınan... ...ancak edebiyatın her dalında birçok eser kalem almış olan İngiliz yazardır. Sosyalist olduğunu açıkça söyleyen Wells'in... ...çoğu eserinde önemli ölçüde siyasi ve sosyal yorumlar yer almaktadır. ...283 yıl önce bugün, 21 Eylül 1739'da Avusturya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında barış anlaşması imzalandı. ...190 yıl önce bugün 21 Eylül 1832'de İngiliz şair ve hikaye yazarı Walter Scott hayata veda etti. İngiliz şair ve edip Sir Walter Scott 1771'de İskoçya'nın Edinburgh kentinde dünyaya geldi. ...184 yıl önce bugün 21 Eylül 1838'de Fransız ünlü oryantalist Antoine Sassy Paris kentinde dünyaya geldi. Hukuk dalında eğitim yapmanın yanı sıra Farsça, Arapça, Türkçe ve İbranice'yi öğrenen Sassy, Orta Doğu kültürünün tanıtılmasına önemli katkıları vardı.
Burası Tahran. İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Bütçesinden faize yapılan ödeme 1 trilyon 543 milyar lira oldu.
Karar.
Borsada devre kesici, dolar TL yıl içi zirvesini yineledi.
Yeni Asya.
İşçiyi asgari ücrete mahkum etmek istiyorlar.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Remzi Özdemir 19 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde Avrupa'nın ucuzu olmak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 10 gündür Ege'de çeşitli bölgelerde tatildeydim. Fiyatlar ve okulların açılması yerli turist sayısını parmakla sayılacak kadar azaltmış. Zaten sezon boyunca gelen yerli turistlerin yaş ortalaması 30 civarı. Yabancı turist yaş ortalaması 60 ve üstü. Halen tesisler yabancı turistlerle dolu. Ancak bunların tamamı dediğim gibi 60 yaş ve üstü turistler diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Fethiye'de 5 yıldızlı otellerde Avrupa'nın gariban yaşlıları tatil yapıyor. Asgari ücretli Türk çocukları Avrupa'nın bu gariban yaşlılarına hizmet etmek için adeta yarışıyorlar. Adamlar kendi ülkelerinde bile görmedikleri rağbet ve alakayı burada görüyorlar. Günlük 30-35 euro karşılığı uçak dahil geliyor ve adeta krallar gibi karşılanıyor. Havalimanından özel klimalı araçlarla alınıp otele getiriliyorlar. Burada en iyi şekilde ağırlanıyor. Bunun karşılığında Almanya'da karı koca içecekleri bir kahvenin parasını bu tesislere verip keyif çatıyorlar. Aklıma hemen Clint Eastwood'un oynadığı, yönetmenliğini Sergio Leone'un yaptığı o müthiş film geldi. Bir avuç dolar. Ancak bizimki biraz daha dramatik. Bizimki olsa olsa İstanbul'da yaşayanlar bilir. Aksaray'da Ufi mağazası vardı. Açılımı ucuz fiyat iyi. İşte bizimki resmen Ufi. Kış ve yaşlı turizmini aslında sadece Türkiye değil başka ülkelerde başlamış. Mısır, Tunus ve Fas ile daha az miktarda olmakla beraber İspanya için hazırladıkları ucuz fiyatlı uzun süre konaklamalı programları satışa sunuldu. Örneğin İspanya'da bir otel uçak dahil yarım pansiyon 42 gecelik konaklama için 1649 yani günlük 39 euro fiyat veriyor. Türkiye'de ise bu fiyat full pansiyon 600 euro yani gecelik 27 euroya geliyor. Türkiye katma değeri düşük turizm ile kalkınmaya çalışıyor tıpkı ihracatta olduğu gibi. İhracatta Avrupa'nın fasonculuğu yapan Türkiye'nin ihracatı 250 milyar doları geçmiyor. Don çorap satarak nereye kadar ihracatını arttırabilirsin ki? İşte turizmde de aynı sorun var. Avrupa'nın yaşlı ve alt sınıf gelir grubuna dahil kişiler Türkiye'ye tatile geliyor. İki kahve parasına 3 öğün sınırsız yemek ve krallar gibi muameleyi kendi ülkesinde görüyor mu ki? Sonra turizmde rekor kırdık diye açıklamalar yapılıyor. Bakan Mehmet Ersoy, geceleme başına gelirin 62 dolardan 83-84 dolara yükseldiğini söylerken, Merkez Bankası'nın açıkladığı yılın ikinci çeyrek ödemeler dengesi raporunda kişi başına turizm gelirlerinin 705 dolardan 660 dolara gerileyerek 45 dolar düştüğü belirtiliyor. Yani rakamlar Türkiye'nin katma değeri düşük turizm faaliyetini gösteriyor. Hani diyorlar ya yaparsa AKP yapar, gerçekten doğru. Türk emeklisinin önünden bile geçemediği tatil köylerinde Avrupalıların düşük gelirli emeklisi ülkemizde Kral Faruk'un torunu gibi tatil yapıyor.
Aziz Karaca 19 Eylül tarihli Yeni Mesaj gazetesinde ahlakın da ahlakını bozdular başlıklı yazısına yer veriyor. Eskiden bir kişiyle ilgili hele hele yönetici katından birisiyle ilgili genel ahlaka muayir bir iddia ortaya atıldığı zaman hiç olmazsa yüzü kızarır, hiç olmazsa 3-5 gün ortalarda görünmezdi. Rüşvet aldığı, rüşvet verdiği, rüşvet vererek bir makama oturduğu, o makamı kullanarak astronomik kazançlar elde ettiği ortaya çıksaydı, dört bir yana yayılsaydı artık kolay kolay toplum içine çıkamazdı. Şimdilerde o hassasiyetten bir eser kalmamış gibi diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ahlakın da ahlakını bozmuşlar. Bu tür ahlaksızlıkları yadırgama ahlakı da kalmamış gibi. Eskiden pazardan öteberi alıp evine dönen duyarlı insanlar olabilir ki komşulardan alamayanlar vardır diye Aldıklarını mümkün mertebe çantasına, filesini saklayarak sokaktan geçer evini girerdi. Şimdilerde açlık sınırının çok çok altında bir gelirle kıt kanaat geçinmeye çalışan milyonların gözüne baka baka, gerek kılık kıyafetinde, gerekse kullandığı araç gereçlerde aşırı lüksten, israftan ve baş döndürücü konfordan asla vazgeçmiyorlar. Ahlakın da ahlakını bozmuşlar. Eskiden yönetici takımından herhangi birinin toplum huzurunda söylediği herhangi bir konu uzmanlarca ve belgelerle yalanlandığı zaman hiç vakit kaybetmeden çıkar özür dilerdi, yanıldığı, yanlış yaptığını itiraf ederdi. Şimdilerde bu ahlaki davranıştan zerre kadar eser kalmamış gibi. Eskiden gücünden dolayı haksızın ve haksızlığın yanında olanlar, onları savunmak için kılı kırık yaranlar ve kırık dereden su taşıyanlar, toplumda muteber sayılmaz, toplumda yer bulamazdı. Şimdilerde tam tersi bir vaziyet söz konusu. Zalimi ve zulmü alkışlayanlar ne yazık ki birçok kesimden alkış alıyorlar. Ahlakın da ahlakını bozmuşlar ne yazık ki. Eskiden yanılarak kazara ezilenin, haksızlığa uğrayanın, mazlumların, hakları gasp edildiği için yoksul düşenlerin aleyhinde bir söz edenler derhal tevbe eder, pişmanlıklarını ifade ederlerdi. Şimdilerde zalimin gönlünü almak için mazlumların ahını almayı tercih edenler çoğunlukta. Eskiden yetimin, yoksulun haklarını çalanlar, kamu malına bin bir çeşit numara ile çökenler, halkın gözüne baka baka yüz binlerle ifade edilen maaşları cebe indirenler, toplum nezdinde sevilmez, sayılmaz ve yüzlerine bakılmazdı. Şimdilerde el üstünde dolaşıyorlar. Hasılı kelam, ahlakın da ahlakını bozmuşlar.
Tahran Radyosu.
Zeki Yüceyhan 19 Eylül tarihli Milli Gazete'de Sahip Belli Oldu başlıklı yazısına yer veriyor. Ülkemizde yıllardır FETÖ'nün siyasi ayağı kim tartışması yapılır durur. Muhalefete FETÖ'nün siyasi ayağı iktidar partisidir. FETÖ'nün siyasi ayağı muhalefettir. Daha doğrusu muhalefet partileridir. İktidarın başı ne zaman sıkışsa hemen icraatlarına karşı çıkan muhalefeti FETÖ'nün organize ettiğini ileri sürmeye başlarlar diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Son olarak iktidar partisi sözcülerini altılı masa diye bilinen muhalefet çalışmalarının 7. ortağının PKK, 8. ortağın ise FETÖ olduğunu, halka iyi anlatılması talimatının verildiğini biliyoruz. Evet, herkes birbirini FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçlarken bir açıklama yaparak konuya yepyeni bir boyut kazandırmış bulunuyor. Açıklamasında Amerika'daki mal varlığını ilan ediyor ve diyor ki, Amerika'da bir tek malım var, FETÖ'nün siyasi ayağı kim diye merak edip dururken FETÖ'nün sahibinin kim olduğunu soruyoruz. FETÖ'nün sahibinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu duyunca, zira Soylu'nun dikkatleri çekici açıklamalarına alıştık. Bazen konuları biraz abartır ama her konuyu abarttığını da iddia edemeyiz. Yani Amerika'da bir tek malım var diyorsa, hayır senin böyle bir malın yok diyebilecek bilgi ve belgeye sahip değiliz. Yani bu beyan bizim açımızdan muteberdir. İnanmaktan başka çaremiz yok. Bizden başka inanan bilemiyoruz. Özellikle de yargı çerçevelerinde böyle bir beyanı nazar alan bunu hiç bilemiyoruz. FETÖ'nün siyasi ayağını henüz net olarak öğrenmemiş olsak da FETÖ'nün sahibini artık biliyoruz. Bu arada Soylu'nun adeta hasmı gibi konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarını yavana atmamak gerekir diyoruz. Soylu'nun yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğunu ve Amerika ile bu konuda görüşmeler yaptığını iddia ediyor. Bunu nereden yine bilemiyoruz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu amaçla aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam düşüncesi.
Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam düşüncesi başlığıyla hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Kur'an-ı Kerim'in kardeşiyle lakaplandırılan Nehcül Belaga adlı eser, dünyada eşsiz bir konuşmacı ve kelamı en üstün kelam olan büyük bir insanın dilinden ve kaleminden çıkan sözlerinden ibarettir. Bu sözler üzerinden 14 asır geçmesine karşın hala ilk günkü tazeliğini ve etkisini korumaktadır. Bugün sizlere İmam Ali Aleyhisselam'ın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile ilgili görüşünden söz edeceğiz.
Allah Resulü ünlü bir hadiste şöyle buyuruyor. Yeryüzü hiçbir zaman Allah'ın hüccetinden boş kalmaz. Ehl-i sünnet alimlerinden Kunduzi Hanefi ünlü bir eserinde şöyle diyor. Hemen hemen tüm ehl-i sünnet alimleri Allah Resulü Hazreti Ali Aleyhisselam'a şöyle buyurduğunu rivayet eder. Benden sonra önderler 12 kişidir ve sen onların ilkisin ve alemin doğusundan batısına fethedecek Mehdi onların sonuncusu olacaktır.
İmam Ali Aleyhisselam'dan ve o hazretin sonra gelecekte tarihi hadiselerle ilgili birçok öngörü nakledilmiştir. Bu öngörülere Emevilerin iktidarı ve ardından çöküşü, Abbasilerin iktidarı ve Moğol fitnesini işaret etmek mümkün. İmam Ali Aleyhisselam diğer bazı tarihi ve kader belirleyici olaylardan da söz etmiştir ki bunlara da imamet çizgisinin devam edeceğini ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ve evrensel kıyamını örnek verebiliriz. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam İmam Zaman Aleyhisselam hükümeti hakkında şöyle buyuruyor. Dünyanın sonu Hüseyin soyundan ümmetimi hükmedecek ve alemi zulümle dolu taştığında adaletle dolduracak büyük bir insan gelmedikçe gelmeyecek. İmam Ali Aleyhisselam sahabelerinden Asba bin Nabate şöyle anlatıyor. Bir gün İmam Ali Aleyhisselam'ın huzuruna çıktı, derin düşünceliydi. O hazrete şöyle arz ettim. Ey Emirül Müminin, bakıyorum yere bazı çizgiler çizmişsiniz. Neyi düşünüyorsunuz? İmam şöyle buyurdu. Benim soyumdan ve 11. evladım olarak bir mevludu düşünüyorum ve o yeryüzünü zulüm ve ayrımcılıkla dolduğunda adaletle dolduracak Mehdi'dir.
Thank you. kurtarıcı birinin zuhur edeceği inancı çeşitli dinlerin ortak inancıdır. Ahir zamandan dünyayı kurtaracak kurtarıcı ve müslihin zuhuruna olan inanç birçok kavim ve millet arasında yaygın bir inançtır. Tarihin engebeli sürecinde ve insanların acı çektiği en zorlu günlerde kurtarıcının zuhur edeceğini hatırlamak, hem acı çekmeleri ve mezlum olanlara teselli etmiş, hem gönüllerde umut ışığını yakmıştır. İslam dininde kurtarıcının zuhur etmesini beklemek o kadar önemlidir ki, İslam peygamberi bu ameli ümmetinin en üstün ameli nitelemiştir. İmam Sadık aleyhisselam da, İnsanların amellerinin kabul görmesinin bir şartı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hükümetinin gerçekleşmesini beklemek olduğunu beyan ediyor.
İmam Ali Aleyhisselam bir vecizesinde şöyle buyuruyor. Bilin ki bizden olan ve geleceğin fitnelerini gören, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam aydınlatıcı bir nurla gelecekte geliyor. Ve pak insanların yani peygamberin ve imamların yolu ve siyerini izliyor ki düğümleri çözsün ve esir milletleri kurtarsın. Nehcül Belaga'ya şerh yazan ehli sünnetin büyük alimlerinden İbni Ebi Hadid, İmam Ali aleyhisselamın bu sözlerin altında şu açıklamayı yapıyor. İmam Ali aleyhisselam bu sözleriyle Hazreti Mehdi aleyhisselamın fitnelerin karanlığında nurla zuhur edeceğini ve insanları kölelikten ve esaretten kurtaracağını ve zulüm gören mazlumları zalimlerin pençesinden çıkaracağını hatırlatıyor.
Tahran Radyosu.
Alemin kurtarıcısının zuhur etmesiyle birlikte insanlar sürtüşmelerden ve dağılmalardan kurtulur ve gelişmenin doruğuna ulaşır. Yine zuhurla birlikte beşeri toplumun önemli gelişmeleri ve düşüncelerin açılmasına paralel olarak dinin hakikatleri ve öğretilerinin güzelliği herkese aydınlanacak. Öyle ki doğu ve batıda her türlü sapkın ve radikal düşünce ve mezhebin dosyası kapanacaktır. İmam Ali Aleyhisselam bir hadiste şöyle buyuruyor. Mehdi yeryüzünün delil ve bilim ve hidayet nuru ile dolduracak, öyle ki tüm dünya ona iman edecek, kafirler Müslüman ve fasıklar salih olacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hükümetinde beşerin aklı ve düşüncesi buluğa erecek ve Kur'an-ı Kerim'in yüce programları tüm dünyaya yayılacaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 138. hutbesinde bu konuda şöyle diyor. İnsanlar hidayete ermeyi heveslerine tabi tuttukları bir sırada o, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam istekleri vahye dayalı hidayete tabi edecek ve çeşitli tezler kendilerine Kur'an-ı Kerim'e dayattıkları bir sırada o, tüm tezleri ve düşünceleri Kur'an-ı Kerim'e tabi edecek ve Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini ihya edecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur ettikten sonra zulümden usanan insanlar koyu bulutlar gibi etrafında toplanacak. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda da şöyle diyor. Böyle olunca din önderi kıyam edecek. O zaman Müslümanlar sonbahar bulutu gibi onun çevresinde toplanacaktır.
Nehcül Belaga'da Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında gündeme gelen bir başka konu, o Hazretin yardımcıları ve hükümetinin işgüzarlarının nasıl insanlar olduğudur. İmam Ali aleyhisselam Hazreti Mehdi aleyhisselamın yaverlerini şöyle anlatıyor. Bu insanlar Allahu Teala'nın mariflerini gerektiği kadar ermiştir. Sübhan Allah'ın rızası yolunda serzeniş edenlerin serzenişinden korkmaz. Pusularından çıkan arslanlara benzer. Yürekleri çelik pareleri gibidir. Eğer dağları hedef alırlarsa onları yerinden koparır. Allahu Teala kalplerini birbirine yakınlaştırmıştır. Ne kimseden korkar ne de kimsenin katılması onları sevindirir. Ne geçmişler onların konumuna erebilir, ne gelecektekiler onların üstüne ayak basabilir.
İmam Ali Aleyhisselam bir başka yerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam hükümetinin işgüzarlarını da şöyle vasfediyor. Daha sonra bir grup fitneleri bastırmak için Ahmet'e olur ve bunlar kılıçlar gibi parlar ve gözler Kur'an-ı Kerim ile aydınlanır. Kulaklarında Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tefsiri yankılanır ve sabah akşam hikmetle beslenir. Gerçekte İmam Ali Aleyhisselam, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın arkadaşları ve yaverleri fitneleri bastırmak ve insanların işlerini ıslah etmek için birer keskin ve parlayan kılıç gibi büyük bir iktidarla savaş arenalarına ayak bastıklarını beyan etmek istiyor. Kuşkusuz beşeri toplumda adaleti uygulamak ve köklü reformları yapmak için İmam Zaman Aleyhisselam'ın işgüzarları, İmam Ali Aleyhisselam'ın bazılarına işaret ettiği özelliklere sahip olmaları gerekir.
İmam Ali Aleyhisselam, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında yer alan ve o Hazretin evrensel kıyamında kendisine yardımcı olan savaşçıları, gerekli güç ve salabetten yararlanan azimli ve iradeli insanlar olarak tanıtıyor. Rivayetlerden anlaşıldığı üzere İmam Mehdi Aleyhisselam yaverleri ilim ve takva silahı ile donatılmış ve tam ilim ve marifetle beşeriyetin işlerini ıslah eden insanlardır. Onlar bizzat salih insanlardır ve bireylerin ve toplumun ıslahı için çaba harcar. İmam Zaman Aleyhisselam ve yaverlerinin bu ıslah hareketinin devamında evrensel salih toplum inşa edilir ve Yüce Allah'ın yeryüzünün salih insanların hükümetiyle yönetileceği vaadi gerçekleşir. Nitekim Kasas suresinin 5. ayetinde şöyle buyurmakta. Bu ise o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, ve onları mukaddes topraklara varis kılmak istiyorduk.
İmam Mehdi Aleyhisselam zuhur ettikten sonra İslam'ın pak yüzünü örten tahrif tozunu silecek, İslam hakikatlerini aşikar edecek ve bu semavi dini yüce ülkelerini hayata geçirecektir. Ancak hiç kuşkusuz o Hazretin en temel stratejilerinden biri tüm alemde adaleti inşa etmek ve zulmün kökünü kurutmaktır. İmam Ali Aleyhisselam, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın adaleti hakkında birçok yerde beyanatı bulunuyor. Örneğin Nehçül Belâ'nın bir hutbesinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın insanlara adil olmanın yolunu göstereceğini buyuruyor. Bu yüzden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın güneşin doğmasıyla birlikte bütün dünyaya refah, huzur ve güvenlik hükmedecek.
İmam Ali Aleyhisselam zuhur döneminde yeryüzünde nimetlerin bolluğu ve her yerin imarlı hale gelmesi konusunda da şöyle buyuruyor. Mehdi zuhur ettiğinde yer içindeki meyveleri yani madenleri onun için dışa vuracak ve anahtarlarını da ona teslim edecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hükümetinde nimetlerin bolluğu ve insanların refaha kavuşması birçok rivayette vurgulanan inkar edilemez bir gerçektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Mehdi hükümeti kurulduğunda sular bollaşacak, ırmaklar uzayacak, yerin bereketi artacak ve hazineler çıkarılacaktır.
Te Değerli dinleyiciler, Yüce Allah'ın yegane oluşu hepimizin gönlüne ve ruhuna hakim olmasını, şeytan vesveselerinden uzak tutmasını niyaz ederek İmam Ali Aleyhisselam'ın düşüncesini irdelediğimiz sohbetimizin bugünkü bölümünü burada noktalıyoruz.
Bizleri parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak,
dinin hedef ve gayesi.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emri bil maruf ve nehy-i münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda Resulullah'ın yasalar ve kuralları denetlemek için görevlendirdiği ve onları seçerken dikkate aldığı özellikleri hakkında konuşmak istiyoruz.
Yasalar ve kuralların gerçekleşmesini denetleyenlerin seçilmesindeki titizlik, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin iyiliği emredip kötülükten sakındırma konusunda önemli dikkat ettiği meseleydi. O hazret resmi denetlemelerde güvenilir insanlardan yararlanırdı ve onların açıklamalarına ve raporlarına göre toplumun meseleleri hakkında karar verirdi. Kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasını izlemek için güvenilir kişileri atamak o konuyu tekrar incelemeye gereksiz kılacaktır. Aynı zamanda eğer haber vermekte güvenilmez kişiler sorumluysa haberin doğruluğunu veya yanlışlığını bulmak için tekrar araştırma ve düşünme gerekiyor.
İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak ve bu süreci izlemek, bilgi sahibi olmak ve dikkatli düşünmeyi gerektirir. Başka bir ifadeyle, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırma olayının mahcur kalmasının iki sebebi vardır. İlki, iyiliği emredenlerin bu olayın şartlarını bilmemeleri ve bazen dinden kaçmaya sebep olmaları, diğeri de Müslümanların bu önemli farizaya şartların uygun olmadığı bahanesiyle göz yummalarıdır. Fakat dikkat edilmesi gereken konu tüm iyiliği emredip kötülükten sakındıracak konuların özel şartlar gerektirmediğidir. Kötü bir ameli kalpte çirkin görmek ve günahkar birinin yaptıklarından hoşnutsuzluğunu yüzde bile olsa mimiklerle ifade etmek her durumda yapılabilecek hareketlerden biridir.
Dikkatli denetçiler olarak söz ettiğimiz kişiler bilgi ve dikkati birbiriyle harmanlıyor ve başkalarına yerinde ve bilgili uyarılarda bulunuyorlar. Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanan Resulullah Efendimiz'in siyerinde iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar Allah'ı halefleri ve Allah'ın yeryüzündeki elçileridir. Nitekim Nur suresinin 55. ayetinde şöyle okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa'amilus-salihati la yastakhlifannahum fil-ardi kama
Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacaktır.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem iyiliği emredip kötülükten sakındıranların özellikleri hakkında şöyle buyuruyor. Üç özelliği olmayan iyiliği emredip kötülükten sakındırmaz. Emretmede ve yasaklamada müsamaha yolunu tutmak, emir vermekte ve yasaklamakta adil olmak, emredip ve sakındırdığı şeye vakıf olmak. Buna göre hayırları yaymanın ve kötü şeyleri önlemenin üç temel şartı dostluk, adalete saygı ve bilgeliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kendi ihtişamından korkarak kendisiyle konuşamayanlara "Korkma, ben bir cariyenin oğluyum ve kral değilim." buyururdu. Evet, o peygamberin yumuşak tavrı bütün insanları İslam dinine ve kendisine doğru çeker ve Resulullah'ın adalet ve insaf mazisi insanları kendisini izlemesine sebep olmuştur.
Gözlemci için cesaret ve Allah korkusu da önemlidir. İyiliğe emredenlerin sadece Allah'tan korkmaları gerekir. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Sakın sizlerden biri Allah'tan bir emir söz konusu iken ve konuşması gerekirken sessiz kalmakla kendini küçültmesin. Zira kıyametin ertesi günü Allah'ım ben halktan korktum diyemez. Zira Allah ona şöyle cevap verir. Benden korkman daha layıktı. Evet, cesaret müminin özelliklerindendir. Böyle bir insan tüm evrenin Allah'ın kontrolünde olduğuna ve Allah dilemedikçe kimsenin kendisine zarar veremeyeceğine inanır. Bu yüzden Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sakın halktan korkmak, sizlerden birinin bir hakkı görüp veya duyarsa dile getirmesini engellemesin.
Tahran Radyosu.
Sözlerin ve eylemlerin tutarlılığı, denetçilerin akılda tutması gereken önemli bir meseledir. İyiliğe emreden biri, başkalarını bir şeye teşvik etmekten önce bizzat onu yaparsa, hem sözü kalplere dokunur ve hem de sözlerin etkisi daha da katlanır. Allah-u Teala Tahrim Suresinin 6. ayetinde herkesi, kendi ve ailesini günahtan sakındırmaya emrederek şöyle buyuruyor.
Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum naran ve kuduhen nasu vel hicaran. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.
İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bu ayet hakkında şöyle buyuruyor. Tahrim suresinin 6. ayeti nazil olunca Müslümanlardan bir adam ağlamaya başladı ve şöyle dedi. Ben kendime bakmaktan acizim, şimdi ailemin de sorumluluğu bana bırakıldı. Bu sözleri duyan Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Senin için onlara kendine emredip sakındırdığı şeylerle emretmen yeterlidir.
Resul-i Ekrem her zaman sahabeye bizzat yapmadıkları şeyi başkalarına tavsiye etmekten sakındırırdı. O Hazret Abdullah bin Mes'ud'a hitaben şöyle buyurdu. İnsanlara ağır, kendilerine kolay davrananlardan olmayın. Zira Allahu Teala Saf suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?
Peygamber Efendimiz, Müslümanların davranışlarına, sözleriyle eşlik etme konusundaki büyük vurgusu ve uyarısı, bir grubun sadece kendi işlerine odaklanmasına ve başkalarını iyiliğe emredip kötülükten sakındırmaktan kaçınmasına neden oldu. Anlatılanlara göre bir grup Resulullah'ın nezdine gittiler ve biz halkı sadece kendimizin uyduğumuz şeylere emreder veya sakındırırız deyince Resulullah şöyle buyurdu. Hayır, iyilikleri emredin, hatta eğer kendiniz hepsine uymazsanız ve kötülüklerden sakındırınız, her ne kadar kendiniz onlardan vazgeçmeseniz bile.
Anlatılan hadislerden de anlaşıldığı üzere insan mükemmellik zirvesine ulaşıncaya kadar emri marufu bırakamaz, doğru ve uygun tutumu seçmelidir. Başka bir ifade ile insan başkalarını iyiliğe çağırmalı ve kendisi de o yönde adım atmalıdır. Her ne kadar başkaları onu bu konuda sollasalar bile. Aslında Resulullah'ın sakındırdığı şey, insanların çirkinliklere yönelirken diğerlerini iyiliğe mecbur kılmasıdır. Böyle bir durum kabul edilemez.
Burada önemli olan konu ise sözler ve eylemler arasındaki tutarsızlık bahanesiyle iyi öğretilere uymamaktır. Çünkü İslam toplumu dini standartlara dayalı her türlü iyi sözü memnuniyetle karşılamalıdır. Bu arada uygulamada bulunmayan amirler de bizzat en çok zarar görenler oluyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. İnsanlara iyiliği öğretip de kendisi uygulamayan kimsenin misali kendini yakan ve başkalarına ışık veren bir kandil gibidir. Resulullah Efendimiz bu güzel veciz sözü kendine yarar sağlamasa da iyiliği emredenlerin aydınlatıcı olmalarıdır.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Kutsal Savunma Kıdemli Komutanları ile bugün görüşecektir. Cumhurbaşkanı Reisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na İran dosyası kapatılmadan anlaşmaya varlamayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı reisi New York'ta İran-Pakistan ilişkilerinin binlerce yıllık kültürel ortaklığa dayanıyor dedi. Cumhurbaşkanı Irak'ta güçlü bir hükümetin kurulmasını umut etti. Cumhurbaşkanı reisi nükleer anlaşmada İran'ın güvenilir garantiler talep etmede haklı olduğunu söyledi. İran kaynaklarına erişimin önündeki engellerin kaldırılması Güney Kore'nin gündeminde yer aldığı belirtildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'ın nükleer sorununu çözmek diplomasi gerektiriyor dedi. Siyonist rejim başbakanı Yair Lapid ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta bir araya geldiler. İran, Avrupa Birliği'nin Mahsa Amini'nin vefatı ile ilgili tutumuna tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Amerika ve Avrupa Birliği'nin müdahaleci tutumlarını kınayarak bu ülkelere fırsatçılıktan ve insan hakları konusunu bir araç olarak kullanmaktan kaçınmaları tavsiyesinde bulundu. Ve İranlı şair Şehriyar Türkiye'de saygıyla anıldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.